Ayrım 32.
Topları güç bela piyadelerin yardımıyla tepeye çıkardılar. Guntersdorf köyüne varınca durdular. Hava o kadar kararmıştı ki 10 adımdan bile erlerin üniformaları seçilemiyordu. Silah sesleri de yavaşlamaya başlamıştı. Birden sağ taraftan yine çığlıklarla patlayışlar duyuldu. Atışlardan karanlıkta hemen bir parıltı meydana gelmişti. Bu Fransızların son saldırışıydı. Köy evlerine sinmiş erler de saldırıya karşılık veriyorlardı. Gene herkes ve her şey köyün dışına fırladı. Ama Tuşin'in toplarını kımıldatmanın imkanı yoktu. Topçular Tuşin'de, Asseymen'de hiç konuşmadan birbirlerine bakıyor, işin sonunu bekliyorlardı. Silah sesleri yavaşlamaya başladı. Yan sokaktan dışarıya heyecanlı heyecanlı konuşan erler fırladı. Biri, "Sağ mısın Petrov?" diye soruyordu. Başka biri, "Sırtlarında boza pişirdik kardeş, artık sokulmazlar." diyordu. Göz gözü görmüyor, birbirlerini nasıl da tepelediler. "Zifiri karanlık kardeşler, içecek bir şey yok mu?" Fransızlar son defa püskürtülmüşlerdi. Tuşin'in topları da etrafları uğuldayıp duran piyade ile bir çerçeve içine alınmış gibi zifiri karanlıkta gene bilinmeyen bir yere doğru harekete geçti. Karanlıkta sanki gözle görülmeyen kara bir ırmak fısıltılar, konuşmalar, nal ve tekerlek sesleriyle uğuldaya uğuldaya hep aynı yönde akıp gidiyor, gecenin karanlığında bütün öbür seslerin uğultusu içinde hepsinden çok yaralıların sesleriyle iniltileri duyuluyordu. İniltiler birlikleri çeviren bütün bu karanlığı dolduruyordu sanki. Bu iniltilerle gecenin karanlığı aynı şeydi. Bir süre sonra ilerleyen kalabalığın içinde heyecanlı bir dalgalanma oldu. Biri beyaz bir atın üzerinde mahiyetiyle beraber geçip bir şeyler söylemişti. Her taraftan merak dolu sorular duyuldu. "Ne dedi? Şimdi nereye gideceğiz? Duruyor muyuz ne? Teşekkür mü etti?" Ve bütün o hareket eden kütle kendi kendini sıkıştırmaya başladı. Belliydi ki ön saflar durmuştu. Ağızdan ağza durma emrinin verildiği yayıldı. Herkes olduğu yerde çamurlu yolun ortasında duruverdi. Işıklar parladı, konuşmalar daha iyi duyulmaya başladı. Yüzbaşı Tuşin bölüğüne emirler verdikten sonra erlerden birini Asteğmen için bir sargı yeri ya da bir hekim bulmaya gönderdi. Kendisi de erlerin yolu üzerinde yattıkları ateşin yanına oturdu. Rostov da sürüklenerek ateşin başına geldi. Ağrıdan, soğuktan, rutubetten nöbet geçiriyor, bütün vücudu tir tir titriyordu. Dayanamayacak derecede uykusu vardı ama bir türlü yerini bulamayan, sızlayan elinin müthiş acısından uyuyamıyordu. Bir gözlerini kapıyor, bir ona sıcak ve kıpkırmızı görünen çoban ateşine, bir yanında bağdaş kurup oturmuş Tuşin'in kamburumsu, çelimsiz vücuduna bakıyordu. Tuşin'in iri, iyi yürekli olduğunu belli eden zeki gözleri, acısını paylaştığını, durumunu anladığını belirten bir ifadeyle ona çevrilmişti. Onun bütün varlığıyla yardım etmek istediğini ama elinden hiçbir şey gelmediğini görüyordu. Her yönden atlı ya da yaya geçenlerin ayak sesleriyle konuşmaları, çevreye yerleşen piyadelerin gürültüsü geliyordu. Ayak sesleriyle çamurun içinde inip kalkan nal sesleri, yakından uzaktan duyulan odun çatırtıları tüm olarak dalgalanan bir uğultu halindeydi. Artık karanlıkta görünmeyen bir ırmak akmıyor, sanki karanlık bir deniz fırtınadan sonra yatışmadan önce hafif hafif dalgalanıyordu. Rostov hiçbir şey düşünmeden çevresinde olup bitenlere bakıyor, kulak kabartıyordu. Bir piyade eri çoban ateşine yaklaştı, yere çömeldi, ellerini aleve tuttu ve başını öbür yana çevirdi. Tuşin'e "Bir şey olmaz değil mi komutanım?" diye sordu. "Bakın bölüğümü kaybettim komutanım. Nerede olduğunu bile bilmiyorum. Felaket." Erle birlikte yüzü sarılı bir piyade subayı da ateşe yaklaşmıştı. Tuşin'e dönerek nakliye arabasını geçirebilmesi için topları birazcık ileriye almasını rica etti. Bölük komutanının peşinden iki er daha koşarak ateşe yaklaştı. Büyük bir öfke içinde bir çizmeyi çekiştirerek birbirlerine küfrediyor, dövüşüyorlardı. Biri kısık sesle "Sen buldun ha, amma da aç gözmüşsün" diye bağırıyordu. Boynu kalın bir bezle sarılmış, zayıf, solgun bir er yaklaştı, öfkeli bir sesle topçulardan su istedi. "Ne yani, köpek gibi ölecek miyiz be?" diyordu. Tuşin ona su verilmesini emretti. Sonra neşeli bir er koşarak gelip piyadeler için biraz ateş istedi. nar gibi ateş parçasını karanlıkta bilinmeyen bir yere götürerek, ''Piyadelere nar gibi ateş, hoşça kalın hemşeriler, ateş için teşekkürler, faiziyle öderiz.'' diye söyleniyordu. Onun arkasından dört er bir kaputun içinde ağır bir şey taşıyarak çoban ateşinin yanından geçip gitti. Aralarından birinin ayağı tökezlendi. Keratalar yolun üstüne odun koymuşlar diye homurdandı. Başka biri, ''Madem işi bitti, ne diye taşıyoruz onu sanki?'' dedi. ''Allah kahretsin sizi.'' Yükleriyle birlikte karanlıkta kayboldular. Tuşin fısıldayarak Rostov'a, ''Nasıl, acıyor mu?'' diye sordu. ''Acıyor.'' Cephane eri Tuşin'e yaklaştı. ''Sayın komutanım, sizi general çağırıyor. Kendileri şurada kulübedeler.'' ''Geliyorum oğlum.'' Tuşin ayağa kalktı, kaputunun düğmelerini ilikledi, üstünü başını düzeltti, çoban ateşinden uzaklaştı. Topçuların yaktığı çoban ateşinin biraz ilerisinde Prens Bagration kendisi için hazırlanmış kulübede yemek yiyor, çevresine toplanmış olan bazı birlik komutanlarıyla konuşuyordu. Gözlerini yarı kapamış olarak bir koyun budunu aç gözlülükle sıyıran ihtiyar subay da yediği yemekten ve vodkadan yüzü kızarmış, 22 yıl hiçbir kusuru görülmemiş generalde yüzüğünde adı yazılı kurmay subay da huzursuzlukla herkesi süzen Jerkov da gözleri ateş varmış gibi parlayan, dudaklarını kısmış yüzü solgun Prens Andrei de oradaydı. Fransızlardan alınmış bir sancak kulübenin köşesine dayalı duruyor ve saf yüzlü askeri müşavir belki de gerçekten sancağın görünüşüyle ilgilendiğinden, belki karnı aç olduğu ve sofra takımları yetmediği için oturamadığı sofraya bakmak ağrına gittiğinden sancağın kumaşını eliyle yokluyor, şaşkın şaşkın başını sallıyordu. Yandaki kulübede süvari erlerinin esir aldıkları Fransız albayı bulunuyordu. Çevresine bizim subaylar toplanmış, ona dikkatle bakıyorlardı. Prens Bagration komutanlara ayrı ayrı teşekkür ediyor, çarpışmalar hakkında geniş bilgi istiyor, kayıpları soruyordu. Kendisine Brown'da takdim edilmiş olan alay komutanı çarpışmalar başlar başlamaz ormandan çekildiğini, odun kesen erlerini bir araya topladığını, sonra iki tabur süngü hücumuna kalkıştığını ve Fransızları püskürttüğünü bildiriyordu. Birinci taburun bozulduğunu görür görmez yolun üzerinde durdum ekselans. Kendi kendimi bunlara bırakırım gitsin sonra yaylım ateş açarım diye düşündüm. Düşündüğüm gibi de yaptım. Alay komutanı bunu yapmış olmayı o kadar istiyor, buna fırsat bulamadığına öylesine üzülüyordu ki bütün bunların tıpkı anlattığı gibi olduğunu sanıyordu. Evet, belki de gerçekten öyleydi, kim bilir. O karışıklıkta nelerin olup bittiğini anlamak mümkün müydü? Dolohov'la Kutsov'un arasındaki konuşmayı ve kendisinin rütbesi indirilmiş subayla yaptığı son görüşmeyi hatırlayarak, söz arasında şunu da söyleyeyim ki, rütbesi indirilmiş olan Er Dolohov, gözlerimin önünde bir Fransız subayını esir aldı ve olağanüstü bir başarı gösterdi, dedi. Jerkov huzursuzlukla çevresine bakınarak söze karıştı. ''Burada Pavlogradlıların saldırısını gördüm ekselans. Oysa o gün süvarileri hiç görmemiş, onların hücumunu bir piyade subayından öğrenmişti. İki kale düzenini bozdular.'' Jerkov'un bu sözlerinden sonra bazıları her zaman olduğu gibi onun şaka etmesini bekleyerek gülümsediler. Ama sözlerinin ordunun şerefi ve o günkü savaşlarla ilgili olduğunu fark edince ciddi bir tavır takındılar. Oysa birçokları Jerkov'un bu sözlerinin hiçbir temele dayanmadığını, yalan söylediğini biliyorlardı. Prens Bagration yaşlı albaya döndü. ''Çok teşekkür ederim baylar. Bütün birlikler kahramanlık göstermişlerdir. Piyadeler de, süvariler de, topçular da.'' Gözleriyle birini arayarak sordu. ''Nasıl oldu da merkezde iki top bırakıldı?'' Prens Bagration sol kanattaki topları sormuyordu. Çünkü daha çarpışmaların başında orada iki topun terk edilmiş olduğunu biliyordu. Nöbetçi kurmay subaya döndü. ''Öyle sanıyorum ki sizden rica etmiştim.'' dedi. Nöbetçi kurmay subay, ''Bir tanesi tahrip olmuştu.'' diye karşılık verdi. ''Ama öteki nasıl kaldı ben de anlamıyorum. Bütün o süre boyunca oradaydım, talimat verdim. Bu iş olduğu vakit daha yeni ayrılmıştım.'' Doğruyu söylemek gerekirse etraf iyice kızışmıştı. Son sözleri yumuşak, çekingen bir tavırla söylemişti. Biri yüzbaşı Tuşin'in burada köyün hemen önünde olduğunu ve birinin onu çağırmak üzere gönderildiğini söyledi. Prens Bagration, Prens Andrei'ye döndü. ''Öyle ya, siz de oradaydınız.'' dedi. Nöbetçi kurmay subay Bolkonski'ye tatlı tatlı gülümseyerek "Öyle, öyle, az kalsın burun buruna gelecektik," dedi. Prens Andrei soğuk, kesin bir tavırla hemen "Ben sizi görmek mutluluğuna erişemedim," dedi. Herkes sustu. Eşikte generallerin arkasından çekingen bir tavırla geçmeye çalışan Tuşin göründü. Daracık kulübede amirlerin karşısına her çıkışında olduğu gibi fena halde sıkılan Tuşin, sancağın gönderini fark edemedi ve ayağı tökezledi. Birkaç kişi güldü. Prens Bagration, "Nasıl oldu da toplar terk edildi?" diye sordu. Yüzbaşıdan çok gülüşenlere kaşlarını çatarak bakmıştı. Bunların arasında en çok Jerkov'un sesi duyuluyordu. Tuşin ancak şimdi korkunç amirlerini görünce kendisi sağ kalıp da iki topu kaybetmiş olmanın suçunu, ayıbını bütün dehşetiyle duydu. O kadar heyecanlıydı ki o ana kadar bunu düşünmeye fırsat bulamamıştı. Subayların gülüşmeleri onu daha da sarsmıştı. Bagration'un karşısında çenesi titreyerek duruyordu. Güç bela, "Bilmiyorum, ekselans, adamımız eksikti ekselans," diye söylendi. "Sizi koruyan birlikten adam alabilirdiniz." Tuşin kendisini koruyan bir birliğin bulunmadığını söylemedi. Oysa gerçek buydu. Bunu söyleyerek başka bir komutanı zor duruma düşürmekten korkuyor, hiç konuşmadan tıpkı sınavda kendisine soru soran öğretmeninin gözlerine bakan ve ne karşılık vereceğini şaşırmış bir öğrenci gibi Bagration'un yüzüne bakıyordu. Sessizlik oldukça uzun sürdü. Prens Bagration herhalde sert davranmak istemediği için ne söyleyeceğini bilemiyordu. Ötekilerse söze karışmaya cesaret edemiyorlardı. Prens Andrei kaşlarının altından Tuşin'e bakıyor, parmakları sinirli sinirli kımıldayıp duruyordu. Birden sessizliği tiz sesiyle bozdu. "Ekselans, siz beni Tuşin'in bataryasına göndermek lütfunda bulunmuştunuz. Oraya gittim ve adamlarla atların üçte ikisini vurulmuş olduğunu, iki topun tahrip edildiğini, bataryayı hiçbir birliğin korumadığını gördüm." Şimdi Prens Bagration'la Tuşin heyecanla ama gene de kendisini tutmaya çalışarak konuşan Bolkonski'ye aynı ısrarlı tavırla bakıyorlardı. Prens Andrei, "Ve eğer düşüncemi söylememe izin verirseniz ekselans, şunu diyebilirim ki bugünün başarısını o bataryanın çabalarına ve yüzbaşı Tuşin'le bölüğünün kahramanca direnişine borçluyuz," dedi. Sonra karşılık beklemeden hemen ayağa kalkarak sofradan uzaklaştı. Prens Bagration Tuşin'e baktı. Belliydi ki Bolkonski'nin sert sözlerine inanmıyormuş gibi görünmek istiyor, aynı zamanda ona inanmak da içinden gelmiyordu. Bu yüzden başını eğdi, Tuşin'e "Gidebilirsiniz," dedi. Prens Andrei de Tuşin'in arkasından dışarıya çıktı. Tuşin ona, "Ah, çok teşekkür ederim, beni kurtardınız dostum," dedi. Prens Andrei Tuşin'i süzdü, sonra bir şey söylemeden yanından uzaklaştı. İçinde bir hüzün, bir ağırlık seziyordu. Bütün bunlar öyle garipti, öylesine umduğu şeylere benzemiyordu ki. Rostov önünde değişen gölgelere bakarak, "Bunlar kim, neden geliyorlar, ne istiyorlar, bütün bunlar ne zaman sona erecek?" diye düşünüyordu. Kolunun ağrısı gittikçe daha çok acı veriyordu. Dayanılmaz bir uyku bastırıyor, gözlerinin önünde kırmızı halkalar uçuşur gibi oluyor, bütün bu seslerin, bu yüzlerin yaptığı etki içindeki yalnızlık duyduğu acıya karışıyordu. İşte yaralı olsun, sağlam olsun, bu erlerdi, ezilmiş eliyle omzundaki etleri dağlayan, damarlarını bura bura çeken, üzerine çullanan ve vücudunu ezen. Onlardan kurtulmak için gözlerini kapadı. Bir dakika kadar daldı ama bu kısa süre içinde rüyasında sayısız şeyler gördü. Annesini, onun büyük beyaz elini, Sonya'nın incecik omuzlarını, Natasha'nın gözleriyle gülüşünü, Denisov'un sesiyle bıyıklarını, Telyanin'i ve Telyanin'le Bogdaniç arasında olup bitenleri, bütün o olup bitenler o tiz sesli erle bir bütün oluvermişti. Bütün o hikaye de, o er de böyle acı verecek biçimde hiç ara vermeden elini tutuyor, onu eziyor, onu hep aynı yöne çekiyorlardı. Onlardan uzaklaşmak istedi ama onlar omuzunu bir an için olsun bırakmıyor, yanından kıl kadar ayrılmıyorlardı. Eğer onu çekmeselerdi, omzu ağrımayacak, sapasağlam olacaktı ama onlardan kurtulmaya imkan yoktu. Rostov gözlerini açtı, yukarı baktı. Yanan kömürlerin aydınlığı üzerinde gecenin kara örtüsü asılıydı. O ışıkta yağan karın tanecikleri uçuşup duruyordu. Tuşin geri dönmemiş, hekim gelmemişti. Rostov tek başınaydı. Yalnız şimdi ateşin öbür tarafında bir tek askercik çıplak olarak oturuyor, çelimsiz sarı vücudunu ısıtıyordu. Rostov, kimsenin bana ihtiyacı yok diye düşündü. Yardım edecek bir kimsem, bana acıyacak bir kimsem yok. Oysa bir vakitler ben de evde kuvvetli, neşeli, sevilen bir insandım. İçini çekti, çekerken elinde olmayarak inledi. Askercik gömleğini ateşin üzerinden silkerek, ''Ne o, ağrıyor mu?'' diye sordu ve karşılık beklemeden homurdandı. ''Bir günde az mı cana kıydılar? Sürüyle.'' Rostov eri dinlemiyordu. Ateşin üzerinde uçuşan kar taneciklerine bakıyor, Rusya'da kışı düşünüyordu. Sıcak, aydınlık evi, kabarık tüylü kürkünü, hızla kayan kızakları, sağlam bir vücutla bütün ailesinin sevgisi ve bakımıyla geçen kışı hatırlıyordu. Ne diye buraya geldim sanki diye düşündü. Ertesi gün Fransızlar saldırılarını tekrarlamadılar. Bagration'un birliklerinin kalıntıları da Kutsov'un ordusuyla birleşti. 3. Bölüm. Prens Vasili planlarını önceden tasarlamazdı. Hele kendisine bir çıkar sağlamak için insanlara kötülük etmeyi aklından bile geçirmezdi. O sadece bir salon adamıydı. Sosyetede başarı kazanmış, bu başarıları da alışkanlık haline getirmişti. Kafasında hep içinde bulunduğu şartlara ve insanlarla olan ilişkilerine göre çeşitli planlar, düşünceler doğardı. Bunları kendisi de pek iyi kavramıyordu. Ama hayatının başlıca anlamını onlar teşkil ediyordu. Kafasında bu plan ya da düşüncelerden bir ikisini değil, yüzünelercesini tasarladı. Bunlardan bazıları daha yeni doğuyor, bazıları sonuca ulaşıyor, bazıları da suya düşüyordu. Örneğin kendisine, işte şimdi bu adam nüfuzludur, onun güvenini ve dostluğunu kazanmalıyım, onun sayesinde kendime belirli bir süre için ödenek sağlamalıyım ya da İşte Pierre zengin oldu. Onu kızımla evlenmesi için ağa düşürmeli ve bana gerekli 40 bini ondan borç almalıyım demiyordu ama nüfuzlu bir insanla karşılaşınca içgüdüsü hemen bu adamın ona yararlı olabileceğini fısıldıyordu. Bunun üzerine Prens Vasili ilk fırsatta hiçbir hazırlık yapmadan sezgisine uyarak dal kavukluk ediyor, aşırı yakınlık gösteriyor, ne gerekiyorsa onu söylüyordu. Pierre Moskova'da elinin altındaydı. Prens Vasili onu Kamer Yunker olarak tayin etmişti. Bu da o zaman devlet müşavirliğine eşitti. Sonra da genç adamın onunla birlikte Petersburg'a gelip evinde kalması için ısrar etmişti. İlgisizmiş gibi duruyor fakat muhakkak ki ne yaptığını çok iyi bilerek Pierre'in kızıyla evlenmesini sağlamak için ne gerekiyorsa hepsini yapıyordu. Eğer Prens Vasili planlarını önceden tasarlamış olsaydı, kendisinden üstün ya da aşağı insanlarla olan ilişkilerinde bu kadar tabii, bu kadar rahat olamazdı. Bilinmeyen bir kuvvet onu hep kendisinden daha kuvvetli, daha zengin insanlara doğru sürüklüyordu. İnsanlardan ne zaman yararlanmak gerektiğini ve yararlanabileceği dakikayı tespit etmekte eşsiz bir kabiliyeti vardı. Ansızın zenginliğe kavuşan ve Kont Bezuhov haline gelen Pierre, çok kısa bir süre önce yalnızlık ve kaygısızlık içindeyken, birden kendini o kadar çok insanla çevrili bulmuş, o kadar çok meşgul olmaya başlamıştı ki ancak yatağında yalnız kalabiliyordu. Bir takım kağıtlar imzalaması, önemini kendisinin de pek iyi kavrayamadığı bir takım dairelerle iş görüşmesi, başkahaya bir şeyler sorması, Moskova civarındaki çiftliğe gitmesi, daha önce varlığıyla ilgilenmek bile istemeyen, şimdi ise görüşmediği takdirde bundan alınıp üzülecek bir sürü insanı kabul etmesi gerekiyordu. Bütün bu çeşit çeşit insanlar, iş adamları, akrabalar, tanıdıklar, hepsi genç miras yediye aynı şekilde davranıyor, şefkat gösteriyorlardı. Belliydi ki hepsi kesin olarak Pierre'in üstün özelliklerine inanıyorlardı. Pierre durmadan hep sizin o eşsiz iyi yürekliliğiniz, sizin o harikulade kalbiniz, siz o kadar temizsiniz ki Kont ya da o sizin kadar akıllı olsaydı gibi sözler işitiyordu. O kadar ki kendisinin olağanüstü iyi yürekliliğine, üstün aklına içten gelen bir duyguyla inanmaya başladı. Zaten eskiden beri kendisini hep gerçekten çok iyi kalpli, çok akıllı sanırdı. Daha önce ona karşı kızgın hatta düşmanca bir tavır takınan insanlar bile şimdi ona karşı yumuşak davranıyor, onu seven insanlar oluveriyorlardı. Vücudunun üst kısmı upuzun, kuklalar gibi yapışık saçlı öfkeli büyük prenses cenaze töreninden sonra Pierre'in odasına gelmişti. Gözlerini yere indirmiş, yanakları kızararak ona aralarında geçmiş anlaşmazlıklardan dolayı çok üzüldüğünü, şimdi ise bu felaketten sonra o kadar sevdiği, bunca fedakarlıkta bulunduğu bu evde birkaç hafta kalmasına izin verilmesini istemekten başka kendisinde hiçbir hak görmediğini söylemişti. Bunu söylerken kendisini tutamamış, ağlamaya başlamıştı. O heykel gibi kadının bu kadar değişebilmesinden duygulanan Pierre, elinden tutmuş, neden olduğunu kendisi de bilmeden özür dilemişti. O günden beri prenses Pierre'e çizgili bir boyun atkısı örmeye başlamış, ona karşı büsbütün değişmişti. Prens Vasily, prensesin çıkarına olan bir kağıdı ona imzalatarak, "Bunu onun için yapıver Monşer," demişti. Ne de olsa merhumdan çok çekmişti. Prens Vasily, bu kemiği, bu 30 binlik senedi işlemeli çanta meselesinde onun da parmağı olduğunu söyleyerek, gevezelik etmek aklına gelmesin diye zavallı prensesin önüne atmaya karar vermişti. Pierre senedi imzalamış, o zamandan beri prenses ona karşı daha da iyi davranmaya başlamıştı. Kardeşleri de ona karşı aynı şekilde şefkat gösteriyorlardı. Özellikle en küçükleri, güzeli, benli olanı gülümseyişleriyle ve onu görünce kapıldığı utançla Pierre'i sık sık şaşkına çeviriyordu. Herkesin kendisini sevmesi Pierre'e o kadar tabii görünüyor, herhangi bir kimsenin kendisini sevmemesi ona o kadar olmayacak bir şey olarak geliyordu ki çevresindeki insanların içtenliğine inanmazlık edemiyordu. Zaten insanların içten olup olmadıklarını kendisine sormaya vakit bulamıyordu. Daima acele ediyor, daima kendisini tatlı, neşeli bir sarhoşluk içinde hissediyordu. Kendisini hep önemli, genel bir hareketin başı olarak görüyor, kendisinden hep bir şeyler beklendiğini, bunu yapmazsa birçok kişileri üzmüş olacağını, onları bekledikleri bir şeyden yoksun bırakacağını, aksine şu ya da bu işi yaparsa her şeyin yolunda gideceğini seziyor, kendisinden beklenenleri yapıyor ama gene de her şeyin en iyisini yapmış olmadığını düşünüyordu. Bu ilk günlerde Pierre'e de işlerine de başkalarından çok Prens Vasily sahip çıkmıştı. Kont Bezuhov'un ölümünden beri Pierre'i hiç bırakmıyordu. Prens Vasily, işlerinin yükü altında ezilen, yorgun ama ne olursa olsun, ne de olsa arkadaşının oğlu olan bu çaresiz delikanlıyı ona acıdığından kendi kaderine ve dolandırıcılara bırakamayan bir insana benziyordu. Kont Bezuhov'un ölümünden sonra Moskova'da kaldığı o birkaç gün içinde ya Pierre'i yanına çağırmış ya kendisi yanına gitmiş. Her seferinde biliyorsunuz ki işlerin başından aşkın, sizinle ilgileniyorsam bunu yalnız iyilik olsun diye yapıyorum. Sonra size teklif ettiğim şeyin yapılabilecek tek şey olduğunu da biliyorsunuz der gibi yorgun, aynı zamanda kendine güvenen bir tavırla ona bütün yapması gereken şeyleri bir bir anlatmıştı.